Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifətin Avropaya birgə etirazını müzakirə edirdik. Müsavat Partiyasının başqanının müavini Gülağ Aslanlı, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı, Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Təşkilatının sədri Anar Məmmədli və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovla. Mövqelər müxtəlifdir. Əsas məsələ odur ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ilə müxalifətin Avropaya birgə etirazında da tərəflər bir-biri ilə dürüst olmayıblar. Beləcə, bundan sonraki dəqiqələrdə söhbətimiz Türkiyə və onun qonşuları barədədir. Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Hasan Oqtay hal-hazırda Azərbaycandadır və fürsətdən istifadə edib onu verilişimizə dəvət eləmişik. Hər vaxtınız xeyir, Hasan bəy.
Hayır olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və dinləyicilərə səslənirik ki, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, Hasan bəy, Türkiyənin qonşuları ilə münasibətləri kontekstində əlbəttə ki, ilk öncə Azərbaycanla münasibətlərin durumunu soruşacağım sizdən. Sizcə Azərbaycanla münasibətlər 2009-cu il və yaxud 2010-cu ildən bu yana hansı şəkildə dəyişib?
2009'dan bu yana baktığımız zaman 2009'daki prosesin bugün gitmediğini, daha düzeldiğini görmekteyiz. Çünkü 2008-2009 sürecinde biliyorsunuz Türkiye'nin bir Ermenistan açılımı projesi vardı. Bu proje Azerbaycan'a karşı bir proje olarak algılandığı için Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ciddi manada bir sıkıntı yaşamıştı. Ama Sayın Başbakan'ın o Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dönüştüğü ve geliştiği günlerde Bakü Parlamentosu'nda yapmış olduğu bir konuşmada Azerbaycan'ın çıkarlarını bizim çıkarlarımız olduğunu, hatta Karabağ'da bir ilerleme olmadan Ermenistan'la ilişkilerimizin gelişmeyeceğini söylemişti. O günden bugüne Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde ciddi bir gelişme ve değişme oldu iyi yönde. Hatta biliyorsunuz geçen hafta Sayın Başbakan Türkiye'den gelerek Azerbaycan'da misafir oldu ve çok ciddi anlaşmalar imzaladılar. Buna rağmen hala bir problem olarak vize problemi gündemde kalmakta. Ben Tiflis üzerinden Bakü'ye geldim. Mesela Tiflis'e vizesiz girdik. Hatta nüfus kağıdımızla girilebiliyordu. Ben oradan buraya geleceğim için pasaportumla Tiflis'e girdim. Tiflis'ten karayoluyla Bakü'ye gelmek istedim. Dediler ki siz Türkiye'den ancak vize alırsanız gelebilirsiniz. Dedim ki ben havaalanında vize veriyorsun, sınırdan vize vermiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında hala vize ciddi manada bir sıkıntı. Yani bunun nasıl çözüleceğini de uzun vadede iki ülkenin diplomatları görüşüp konuyu gündeme kavuşturmalı lazım. En azından sınırlarda geçişler daha kolay hale getirilebilmeli lazım. Yani Ankara'dan veyahut da İstanbul'dan uçakla Azerbaycan'a gelen birisi havaalanında vize alabiliyor. Fakat karayolla geldiği zaman bu vizede zorluk çıkıyor. Bunu aslında iki ülkenin dış politikleri görüşüp bunu bir açıklığa kavuşturmaları lazım. Yani vize problemini daha da uygulanabilir bir hale getirmeleri lazım.
Ve quru yollarıyla, quru nəqliyyatından söz düşmüşken Bakı-Tbilisi-Kars layihəsindən uzun zamandır söz açılmır. Sizcə bu layihənin reallaşacağına hələ ümid var, yoxsa biz gözləyək hələ?
Yani demir yolununla ilgili şöyle bir problem var. Ben yakın takip ediyorum. Çünkü maliyeleşmede ilgili bir sıkıntı oldu. Onu yakın zamanda çözülecek. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu en kısa zamanda inşaatına başlanacak. Hatta Türkiye Ulaştırma Bakanı 2013 yılında bununla ilgili yeni bir maliyeleşme yapılacağını, dolayısıyla bu demiryolun altyapısı temellerinin atılıp inşaata başlayacağını söylüyor. Çünkü bu demiryolu önemli bir proje. Çünkü Bakü-Tiflis-Ceylan boru hattından sonra Bakü'yü batıya bağlayan önemli bir kapı olarak da demiryolu gündeme gelecek. Bunu hem Türk kamuoyu hem de Azerbaycan kamuoyu gündeme getirerek iki ülkeyi bu demiryolunun inşa edilmesi konusunda ciddi manada teşvik etmeliler.
Ve biz 2009'la müqayisə elədik ki, bu bir pozitif gelişmeni, pozitif inkişafı ortaya koyur. Ama daha öncələrlə müqayisə etəsi olsaq, deyək ki, 90-cı illərdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəsi olsaq, sizcə hansı qənaətə gəlmiş ola bilərik və bu fərqin əsas səbəbi Türkiye'de mi rejimlerin yani hükümetin değişmesidir, yoksa Azerbaycan'da mı hükümetin değişmesidir?
Şimdi ister istemez hükümet değişiklikleri devlet politikalarını değişik oranlarda etkiler. Bazen %10 etkiler, bazen %100 etkiler. Türkiye'de mesela Özal hükümeti dönemini yaşadık, Demirel dönemini yaşadık, koalisyonlar dönemi yaşadık. Şimdi 10 yıl süren tek başına bir iktidar dönemi yaşıyoruz. Bu süreçlerde Azerbaycan ilişkilerine baktığımız zaman beklentileri karşılamayacak derecede en işler çıkışlar olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan için baktığımız zaman işte rahmetli Elçi Bey dönemi, Haydar Aliyev dönemi, İlham Aliyev döneminde de inişler çıkışlar olduğunu dünya politikologları zaten söylüyorlar. Yani bu bizim görüşümüz olmaktan öte dünya politikologları da aynı kanaati sergiliyorlar. Yani Türkiye Azerbaycan ilişkileri beklentilerle mukayese ettiğimiz zaman çok geride. Yani olması gerekenin çok gerisinde. Bunun da sebebini ülkelerin uyguladıkları politikalarda bulmak gerekir. Bu hem Türkiye için geçerli hem Azerbaycan için geçerli. Azerbaycan dış politikasını planlarken, ayarlarken tabii çeşitli hem bölgesel faktörleri göz önünde bulundurmakta hem de Rusya faktörünü ciddi manada göz önünde bulundurmakta. Dolayısıyla Rusya'nın hem bölge politikaları hem de Türkiye politikalarıyla paralel hareket etme sürecini yaşıyor. Bu da aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha iyi olmasının önünde ciddi bir engel. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye aslında 2009-2008 sürecinde Ermenistan açılımını çok iyi altyapısı oluşturulmadan birden gündeme getirildiği için, Azerbaycan'ın nasıl bir tepki vereceği dikkate alınmadan gündeme getirildiği için burada bir yol kazası. Türkiye'de biz yol kazası tabirini politikada çok sık kullanıyoruz. Bir yol kazası oldu ve Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde ciddi bir kesinti oldu. Yani bunu hem Azerbaycan basında hem Türkiye basında çok rahat okuduk, gördük.
Bunu yani bir siyasi termin kimi deyirsiniz yoksa susurluk kazasına mı?
Yani ikisi için de söz konusu. Yani AKP iktidarının bir sıfır sorun, komşularla sıfır sorun gibi bir söylemi vardı. Bu aslında şey olarak çok güzel bir söylemdi ama Susurlu kazası gibi bir Ermenistan yol kazası AKP iktidarının sıfır sorun politikasını çok sorunlu politikaya dönüştürdü. Bu aslında ben Türkiye'de zaman zaman katılmış olduğum programlarda bunu şöyle ifade ediyorum. Bu Rusya'nın AKP iktidarının dış politikasını gelişmelerini engelleyebilmek için planlanmış bir operasyon olarak görüyor ve söylüyorum. Çünkü Ahmet Davutoğlu Türkiye'de hükümetin danışmanıydı. Yani futbol tabirle konuşursak, ki futbol biliyorsunuz hem bölgede hem de Türkiye'de çok fazla kabul edilen bir spor. Futbol takımının yöneticisi her zaman kulübede, yani teknik heyet olarak sahanın dışında takımı çok rahat yönetebilirdi ama o teknik direktörü sahaya oyuncu olarak çektiğiniz zaman hem takımı yönetemez hem de iyi bir futbol oynayamaz. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu danışman olarak gayet iyi bir şekilde dış politikayı yönetiyordu. Fakat Ali Babacan'ın 2008-2009 sürecinde özellikle Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki süreçte kabine dışı kalması, yerine Ahmet Davutoğlu'nun bakanlığa getirilmesi, Ahmet Davutoğlu'nun bir teorisyen olmaktan öte uygulayıcı pozisyonda gelmesini gündeme getirdi. Bunu da Rusya'nın, Ali Babacan'ın Ermenistan'da Azerbaycanlı diplomatlarla aralarında geçen bir konuşmayı basına sızdırması neticesinde biz Azerbaycan ilişkilerimiz bozulmasın diye Ali Babacan'ı Dışişleri Bakanı'ndan aldık. Yerine Ahmet Davutoğlu'nu sahaya sürdük. Aslında Rusya çok uzun bir politik manevra yaparak Ahmet Davutoğlu'nun saha kenarda politikayı soğukkanlı yönetmesinin önüne geçerek onu sahaya itti. Dolayısıyla pratik uygulamalarda çeşitli yanlışlar yapmasının sebep oldu. Dolayısıyla da Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, işte Türkiye-Suriye ilişkileri, hatta Türkiye-Irak ilişkilerinin beklenen seviyesinde gelişme sağlamayıp da bozulmasının sebebini ben buna bağlıyorum.
Ama diğer taraftan bazı ekspertler deyir ki, Türkiye regionda deki 5 il evvelkinden daha önemli faktora çevrilib və Türkiyənin xarici siyasətinin doğruldur bu nəticə. Yəni Türkiyə ilə daha çox ölkə hesablaşır, belə hesab edirlər, xüsusilə də Ərəb ölkələri yəqin ki nəzərdə tutulur və Türkiyənin regionda daha çox nüfus sahibi olduğu deyilir.
Ya, Türkiye olması gereken açısından baktığımız zaman şu anda bölgedeki nüfusu çok düşük bize göre. Yani Türkiye bölgede çok daha aktif bir politika ile geliştirmeli. Dış politikada daha büyük işler yapabilmeliyken çok basit işlerde biz patinaj yapmaya başladık. Yani bekleneni verememek, yerimizde saymak gibi bir süreçle karşı karşıya kaldık. Mesela Suriye politikasına baktığımız zaman Suriye'de Türkiye'nin uygulamış olduğu politika tek akslı bir politika. Dolayısıyla o politikanın yanlış olduğu anlaşıldı ama geriye dönme şansımız oluşmadı. Yani dünyadaki bütün güçler Suriye'de farklı bir düşünce ortaya koyarken biz 2-3 alternatifli bir proje geliştiremediğimiz için bir proje üzerinden gittik ve projemiz şu anda Türkiye'nin aleyhine dönüşmeye başladı. Ha, Suriye'de yarın ne olur onu şu anda kestirmek mümkün değil ama şu an itibariyle Türkiye'nin Suriye'de uygulamış olduğu politikalardan dolayı İran'la ve bazı Arap ülkelerle ciddi manada problemlerle yüzleşmemiz söz konusu oldu. Ha, dediğiniz gibi Türkiye bölgede aktif bir dış politika izlemeli mi veyahut da dış politikada daha iyi bir seviyede olmalı mıydı? Çok çok daha ileride olma şansımız vardı. Fakat ben bunu hep dediğim gibi Rusya'nın özellikle Lavrov'un soğukkanlı politikalarıyla Ahmet Davutoğlu'nun sahaya çekilmesiyle Türkiye dış politika uygulaması konusunda biraz benim şahsi kanaatim geriledi. Yoksa güç olarak Türkiye bölgede çok daha ileri bir seviyede olması gerekiyordu.
Ve bir halda ki Suriyadan da söz düşdü, Azərbaycandan da söz düşdü. Elə bugün Cumhuriyet qəzetinin köşə yazarı Minik Kırıqqanatın köşə yazısı müzakirədə idi. O Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycana son səfəri ilə bağlı bir köşə yazısı yazıb və deyir ki, eyni rəsmilər hər iki ölkədə, amma ikili standartlardan söhbət açır Minə Kırıqqanat. Yəni, Bəşər Əsədlə İlham Əliyevi müqayisə edir və deyir ki, necə olur ki, birinə bir cür, digərinə başqa cür münasibət bəslənir. Siz nə deyirsiniz?
Şimdi tabii Suriye'nin şartlarıyla Azerbaycan'ın şartları farklı. Mina Hanım'ın yazısını okumadım. Çünkü bugün hep Azerbaycan'ın güzelliklerini görmekle, Azerbaycan'ın Bakü'nün güzel yerlerini gezmekle geçirdiğim için Türk basınında göremedim. Ama tabii dünya liderlerinin birbirine benzeyen tarafları da var. Birbirine benzemeyen tarafları da söz konusu. Bu noktada dediğim gibi Türkiye Suriye konusunda bir politika geliştirirken onun dünyaya açılımını çok iyi hesaplamadığı için işte Mina Hanım'ın dediği sıkıntıyla hükümet karşı karşıya. Yani şimdi Beşar Esad'la eğer Suriye'yi mukayese edeceksek benzerlikleri varsa bunu hükümet görerek ona göre politika geliştirmeliydi. Keza sadece Suriye değil mesela Bahreyn konusunda hükümeti sıkıştırıyorlar. Suriye'de azınlık çoğunluğu idare ettiğini iddia ediyorlar. Aynı şekilde Bahreyn'de de bazı körfez ülkelerinde bu sıkıntılar var. Mesela Suudi Arabistan'da da ciddi manada antidemokratik problemler var. Buralar niye gündeme getirilmiyor gibi hükümete eleştiri getiriliyor Türk hükümetine. Dolayısıyla Türkiye dış politikada çok akslı, çok yönlü politikalar geliştirebilmeliydi. Bunu geliştirmedi. Tek yönlü bir politikayla sonuç alma yönüne gitti. Gidince de bu tür eleştiriler ister istemez Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yapılmakta. Tabii Türkiye biliyorsunuz demokratik bir ülke. Her türlü yoruma ve tenkit yapılabilecek bir zemin söz konusu. Tabii her ne kadar başbakanımız bu tenkitlerden rahatsız olup gazetecilere hücum ediyor olsa da Türkiye'de ciddi manada bir tenkit kültürü, demokratik kültürü oturduğundan
ama
dolayı.
Ama Türkiye hem de Azerbaycan kimi ülkeler için, hususuyla da Türk dilli keçmiş Sovet Cumhuriyetleri için hem de bir demokrasi örneği olabilirdi. Halbuki bugün Türkiye barədə danışanda Azerbaycan memurları, üzr istəyirəm, Azerbaycanda jurnalistlerin həbsi barədə danışılanda Azerbaycan memurları Türkiye'ye misal getirirler. 67 jurnalist həbsdədir deyə. Bax, bu necə oldu ki Türkiye belə bir örnəyə çevrilə bilmədi?
Şimdi şöyle bakmak gerekir. Yani AKP iktidarının
daha yaxşı örneğe çevrilebilmedi.
Yani şöyle, AKP iktidarı bir siyasi geçmişi olan bir yapı değildi. 1992 2002 sürecinde 3,5 yıllık işte MHP Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi'nin iktidarının Türkiye'yi yönetememesinin doğurduğu bir ortamda birden göreve geldiler. Dolayısıyla bir kültürel ve fikri altyapıları söz konusu değildi, olamadı. Böyle olunca da Türkiye ve dünyayı okuyacak bilgi birikimleri söz konusu değildi. İster istemez her insan sıkıştığı yerde antidemokratik usullere başvurur. Hı hı. Bu iyi bir şey değil, kötü bir şey. Yani askerlerin sebepsiz yere hapsedilmesi, gazetecilerin bahanesi sebepsiz yere hapsedilmesi bu uygulama açısından çok sağlıklı sonuçlar vermez. Yani AKP iktidarının yarın öbür gün muhakkak demokratik olarak geldikleri için demokratik gidecekler. Bu sebeplerden gidecekler. Biz isterdik ki Türkiye demokrasi açısından bütün dünyaya örnek olsun. Yani sadece Azerbaycan veyahut da diğer Türkmenistan, Özbekistan, Türk Cumhuriyetlerine değil, bütün dünya ülkelerine örnek olsun. Çünkü Türkiye'nin kültürel birikimi buna uygun, buna müsait. Yani Türkiye demokratik olarak bu altyapıyı oluşturabilecek ve dünya örnek olabilecek yapıya sahip bir ülke. Fakat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belki çok asabi olması, sinirli olması, zaman zaman sinirlerini kontrol altına alamaması ve sert tepkiler göstermesi ve bundan hareketle de gazetecilere karşı, işte efendim askerlere karşı bu tür olayları sergiledikleri söz konusu. Ama bunların çok uzun vadede hapiste kalma şansları yok. Çünkü Türkiye'de bir insanı suçladığın zaman o suçun subut etmesi lazım. Şu anda gazetecilerle ilgili, askerle ilgili de subut etmiş bir suç söz konusu değil. Dolayısıyla mahkemeleri de sonuçlandırmıyorlar. Yani 5 yıl süren bir mahkeme süreci var. Bu Türkiye için çok utanç verici bir olay. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili güzel adımlar atılacak ve gazeteciler de ve askerlerin önemli bir kısmı da serbest kalacağı kanaati bende hakim. Çünkü Türkiye hakikaten bölgede önemli bir ülke ve bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çeken bir ülke. Böyle bir ülkenin tabii dünya gündeminde antidemokratik uygulamalarla anılması hoş olmaz.
Ama Türkiye, yeri gelmişken dinleyicimizin de böyle bir sualı var. Deyir ki, demokratiya nağıllarıyla bazı qərb ülkeler küçük ülkeleri taladılar. Türkiye'ni Avropaya bırakmadılar. Türkiye Ərəblərə tərəf getdi. İndi Ərəblərin Türkiyə tərəf getməsində nəinki bəzi qərb, hətta bəzi şərq dövlətləri mane olmaq istəyirlər. Qərblər Türkiyə qarşı çıxmasın. Qərb Türkiyə qarşı çıxmasın. Qərbə problem Çinin böyüyən iqtisadiyyatı olacaq. Yaxın şərq isə Türkiyə tərəf getsə, udar, oyunlara getsə çox ziyan çəkər. Mərdəkandan Əmirxan belə yazır dinləyicimiz.
Evet.
Və Türkiyə yəni qərbdə xəyal qırıqlığına uğradığı üçün mü bu Ərəb ölkələri politikasını başladı, yoxsa bu bir ayrı anlam kəsbidir?
Yani Türkiyə çox yönlü politika uygulaması gerekirdi, bunu hep ifadə ediyorum. Mesela ilk zamanlar hükümet iktidara geldiği zaman daha çok Batı, yani Avrupa Birliği ile ilgili ciddi müzakere süreçlerine girdi. Hatta Avrupa Birliği'nin beklentilerin çok daha üzerinde Türkiye Avrupa'ya girmekle ilgili hazırlıklarını yaptı. Fakat Avrupa Türkiye ile ilgili sürekli şartları zorlaştırdı. Yani bir Batı, Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne alınma süreciyle Türkiye'nin alınma sürecinin aynı müzakere süreçlerini gitmediğini gördük. Dolayısıyla Türkiye Amerika ilişkilerinde, Rusya ilişkilerinde, onun Çin ilişkilerinde yani çok yönlü politikalar izliyordu. Fakat son 3 yılda ciddi manada bir Orta Doğu politikası geliştirmeye başladı. Veyahut da gelişen Orta Doğu'daki olaylara politika geliştirmeye başladı. Bu da Türkiye'yi şu anda dış politikada sanki başarısızmış gibi bir görüntüye sevk etti. Yani Türkiye'nin Arap alemine dönüp diğer tarafları unutmak gibi lüksü olamaz. Çünkü Türkiye bölgesinde tek yönlü politika geliştirme lüksüne sahip değil. Çünkü o bölgede yaşayabilmek için çok yönlü politikalar geliştirmek zorundasınız. Yani bir taraftan Avrupa ilişkilerini göz önünde bulundururken bir taraftan Rusya ve Orta Asya'yı muhakkak göz önünde bulunduracaksınız.
Yani Avrupa Birliği daha hoşgörülü yanaşsaydı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme meselesine de eyni siyaset götürülecekti.
Yani Türkiye'nin zaten 200 yıldır bir Avrupa politikaları söz konusu. Yani sırf AKP iktidarıyla ilgili bir süreç değil bu. Yani Osmanlı'nın son 100 yılı, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk işte kurulduğundan bugüne bütün süreçte batıya dönük politikalar geliştirmekte. Yani Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı ve Türkiye'den dolayı Türk dünyasına karşı Avrupa Birliği'ne girerse acaba sorusunu sürekli kafasında canlı tuttu. Yani beynin arkasında bir düşünce olarak tuttu. Bu korkudan dolayı Türkiye'ye karşı soğuk davrandı. Yani dediğim gibi Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne aldığı kriterlerin hiçbirisini Türkiye için söz konusu yapmadı ve çok daha zor şartlar ileri sürdüler. Yani özellikle AKP iktidarının yani Cumhuriyet'in kuruluşundan o iktidara kadar dönemdeki Avrupa ilişkilerine baktığımız zaman AKP iktidarı ilk 5 yılda 6 yılda Avrupa Birliği'nde çok ciddi manada gayret gösterdi. Bu noktada hükümeti değil Avrupa'yı biraz daha bu konuda tenkit etmek daha sağlıklı olur kanaatindeyim. İster istemez Orta Doğu'da Arap Baharı rüzgarı esince de Türkiye bununla ilgili hazır olmadığı bir biçimde kendini bu işin içinde buldu. İçinde bulunca da çok yönlü politikalar geliştiremedi. Aslında Suriye konusunda Türkiye'nin en az 10 farklı politikası olması lazımdı. Yani biri tıkandığı zaman diğerini devreye sokabilecek bir süreci yönetebilmesi lazımdı. Bu noktada belki tenkit edilebilir hükümetimiz.
Dinleyicilerimizden biri Quba'nın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov. Ramin Səfərovun azad edilməsiyle bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsinə qonağın fikrini öyrənmək istəyir. Yəni Avropa Parlamentinin qətnaməsində Ramiz Səfərovun qəhrəman kimi qəbul edilməsi pislənir və hər iki tərəfə sülh üçün deməli tövsiyələr verilir və Azərbaycanın da siyasi diplomatik etiket pozduğu barədə fikirlər var bu qətnamədə və ümumiyyətlə bu məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Nəzərə alsaq ki, Qafqazsam həm də münaqişənin izlənilməsi ilə məşğuldur.
Şimdi Ramil Səfərovun ilk Bakü'ye geldiği gündən bəri bizim Qafqazsam'da hər iki görüşlə ilgili də bir sürü yazı verdik. Yani həm Erməni camiasının görüşünü hem de Azerbaycan'ın görüşünü. Azerbaycan'da iki görüş gündeme geldi. Bir tanesi Ramil Səfərovun serbest bırakılmasını yanlış olarak görüldü. Çünkü niye? Azerbaycan'la Macaristan arasındaki imzalanan senet yayınlandı. Bunu hepiniz okudunuz, gördünüz. Orada serbest bırakılmayacağıyla ilgili bir anlayış var. Ama buna rağmen İlham Aliyev, Ramil Səfərov Azerbaycan kanunundan hareketle serbest bıraktı. Bu hükümetin bir politikası. Dolayısıyla Ramil Səfərov konusunda Avrupa Birliği'nin tavrını uzun vadede nasıl sonuçta doğuracağına bakarak değerlendirmek gerekir. Bu Azerbaycan'ın Avrupa Birliği sürecinde ciddi manada sıkıntı olacağı ve her Azerbaycan'ın uluslararası camiadaki toplantılarda bu gündeme geleceği belli ve Azerbaycan'da buna göre yeni politikalar geliştirmeli. Ramil Səfərov orada bir suç işlemiştir. Ne kadar olayı milli bir çerçeveye çekilmiş olsa da Ramil Səfərovun yapmış olduğu orada bir yani insani anlamda bir suçtur ve bu da mahkeme olmuştur ve yargılanmıştır. Şimdi hiç kimse diyemez ki benim kahramanım senin kahramanın. Yani bu konuda evrensel bakmak gerekir olaya. Dolayısıyla Ramil Səfərovun Azerbaycan'a getirilmesi insani bir olay fakat serbest bırakılmasını Azerbaycan hükümeti değerlendirdi. Onların özel tercihi fakat bunun da karşılığını uzun vadedeki dünya kamuoylarına çıktığı zaman görecek. Yani ciddi manada Azerbaycan bu konuda tenkit görecek. Herhalde Azerbaycan
böyle bir söhbət var ki Türkiye aparıb bütün danışıqları əslində. Sizin bundan xəbəriniz var mı?
Şimdi bununla ilgili geçen sene bir toplantıya ben de katıldım. Yani fakat Ramil Səfərovun Macaristan'da Macaristan kanunları çerçevesinde serbest bırakılmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Yani Azerbaycan'a getirip burada serbest bırakılmasıyla ilgili değil. Çünkü bu Azerbaycan'ın ciddi manada dünya kamuoyunda olumsuz etkileyecekti. Onun için Türkiye veyahut da Türkiye'deki bazı sivil toplum örgütleri Macaristan şartlarında Ramil Səfərovun serbest bırakılmasıyla ilgili hukuki çalışmalar yapıldı. Hatta bir noktaya kadar da gelindi. Belki orada bir sonuç alınsaydı Azerbaycan bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Bir Ramil Səfərovun serbest bırakılması sağlayacak. İki hükümet olarak veyahut da Azerbaycan devleti olarak Avrupa'da bu kadar tenkit edilmemiş olacaktı. Ama son dakikada nasıl gelişmeler oldu bunu bilmiyorum. Macaristan Türkiye'ye Azerbaycan'a iade etti ve Ramil Səfərov serbest bırakıldı.
Teşekkür ederim Hasan Oktay, Qafqaz Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri bugün qonağımız idi. Əziz dinləyicilər, biz sizinle sabaha qədər ayrılırıq. Kontekst proqramı növbədədir. Kontekst proqramını dinleyin, sabah canlı yayında işdən sonranı da dinləyəcəksiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.